Ayrım 9.
Yazar Tayyip bal tutan parmağını yalar. Kadrolarının büyük çoğunluğunu Tayyip'in şu andaki kurmaylarının oluşturduğu ve Yekta Güngör Özden'in de yazdığı Yeni Türkiye dergisi, Mart-Nisan 1997'de çıkan 14. özel sayısında Recep Tayyip Erdoğan'ın şu görüşlerine yer veriyordu. Bal tutan parmağını yalar, özdeyişi başka hiçbir söze yer bırakmadan siyasetin yozlaşmasının yanı sıra siyasi gücü elde edenlerin bu konuşmalarına paralel bir kişisel çıkar edinmekten geri durmayacaklarını, hatta mevki makam sahiplerinin kendi keselerini doldurmak, yakınlarına kaynak aktarmak gibi davranışlarının adeta bir dua yazısı gibi tekrar ettiğini ortaya koymaktadır. Devlet ricali hesap vermez, hesap alır. Devletin bendesi olarak halk, devletin demir elinde her türlü eğilip bükülmeyi, her renk ve şekli almayı hak etmiş bir yığındır. Devletin kendi iktidar hiyerarşisi içinde en üstteki, bir altında yer alan kişiye bu üstünlüğün ona sunduğu kadar bir baskıyı tatbik etme hakkına sahiptir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla en tepede oturanın karşısında herkes bir kul durumundadır. Tarihimiz bu tür uygulamalarla ve hatta bir çift sözde idam edilmiş vezirlerin hikayeleriyle doludur. Cumhuriyet döneminde de aynı mantalitenin devam ettiğini gösteren çok sayıda uygulamaya rastlanmıştır. Tek parti döneminde bir kişinin elinde toplanan kayıtsız ve denetimsiz güç, sanki demokrasiye geçilince parti başkanlarının eline geçmiştir. Türkiye sahip olduğu bütün toplumsal, siyasal nitelikleriyle kapalı toplum özelliklerini göstermektedir. Milletimiz Türkiye'nin açık topluma geçmesinden yana tavır koyarken, devlet ve siyaset ricali milletimizi kendi iradesine sahip çıkamaz bir zavallı durumunda görüp, ülkemizi kapalı bir toplum halinde tutmanın derdine düşmüştür. Türkiye haklar ve özgürlükler ekseninde özgür bireyin ve eleştirel aklın gelişeceği bir hayatı kendi selameti bakımından inşa etmelidir. Başkanlık sistemi. Her yerde olduğu gibi tarikatların fikri yapısını İngiltere oluştururken eylem sahasında Amerika yerini alıyordu. Dinli dinsiz tüm tarikatlar aynı kaynaktan yönlendiriliyordu. Nurcular, Nakşibendiler, Süleymancı ve diğerleri bu sistemde kukla iken kuklacıyı da masonlar oynuyordu. Masonların ipini tuttuğu tarikatlar insanlarımızı iliğine, kemiğine kadar sömürtürken, masonlar ipleri tutmanın avantajıyla bu ortamda aslan payını kapıyordu. Masonları idare edenler ise Bilderberg, CFR daha açık bir deyişle Beynelmilel Yahudi'ydi. Son senelerde ülkemizde Demirel'den başlayarak birçok kesimin hayallerini süsleyen ideallerden biri de başkanlık sistemiydi. Yine 1993 yılında İkinci Cumhuriyet adlı bir kitap yayınlanıyor. Bu kitapta kendisine sorulan, bu değişim süreci içinde eğer ülkede yaşayan bazı grup insanlar milli yapı içerisinde kalmak istemezlerse ne olacak şeklindeki soruya, onun kararını yine halk verecek şeklinde cevaplıyordu. Erdoğan, Kürtlerin biz ayrı yaşamak istiyoruz şeklindeki istekleri olursa şeklindeki soruya da, bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir diyordu. Tabii ki sorular bitmiyordu. Bağımsızlık isterlerse, tamamen ayrılmak isterlerse, Tayyip'in cevabı girdiği rotayı gösteriyordu. Ona orada sınır tayin edemem, eyaletler tarzı bir sistem içinde olabilir diyorum. Bu açıklamaların ardından önce Türkiye'de 27 etnik grup var diyor, ardından etnik grup sayısını 30'lara, 40'lara kadar çıkartıyordu. Böylece Özal'ın 1993 yılında ölümünün ardından eyaletçi, federasyoncu, başkanlık sistemli söylemler sahibini bulmaya başlıyordu. Kemalizmi terk et, Fethullahçı ol. Tayyip'in destekçilerinden SİHA eski Orta Doğu masası şefi Graham Fuller, Kemalizmin terk edilip Fethullahçı olunmasını aşağıdaki sözleriyle öğütlüyordu. Zorunlu batılılaşma Türk toplumunda bazı yaralar bıraktı. Kendi Osmanlı tarihini, İslam geleneklerini sevenler vardı. Batılılaşma İslamiyet'i aşağılayan bir hale dönüşünce bu bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Kemalizmin sonuna geldiğini ve belki de sonuna gelmesinin iyi olduğunu söyledim. Halkın büyük bir parçası İslam için daha hürmet görmeyi, Osmanlı tarihiyle övünme istedi. Dünyada hiçbir lider ne George Washington, ne Nehru, ne Lenin, ne Gandhi sonsuza kadar yaşayabilecek bir ürün vermedi. Oysa İncil ve Kur'an veriyor, liderler ölüyor, önce bedenleri zaman içinde düşünceleri siliniyor. Oysa Kur'an ve İncil yaşıyor. İşte Mustafa Kemal'in başına gelen de her tarih yazmış liderin başına gelenden farklı değildir. Fuller şu anda koruma altına aldıkları ve adına konferanslar düzenledikleri Rabbin aciz kulu papalık misyonunun hizmetkarı Fethullah Gülen'i yere göre sığdıramıyordu. Batı Fethullah Gülen gibi örnekleri görünce çok umutlanıyor. Çünkü Gülen modern devlet toplumunda İslam'ın nasıl bir rol oynaması konusunda geniş bir vizyonu temsil ediyor. ABD Başkanı Bill Clinton, Monica'dan ayrı kaldığında ne söylediğini bilemiyor. Patriği ekümenik ilan ederken İslam'a Türkiye'den bir halife istiyordu. CIA'nın uzun yıllar Türkiye masası şefliği yapan bir diğer isim olan Paul Henze, 15 Haziran 1994 yılında Aktüel dergisine verdiği mülakatta Türkiye'yi federalizm büyütecek diyordu. Esquire dergisinde yer alan Yakın Doğu Federasyonu görüşü altında Mason yazarların fikirlerinden alıntı yapılarak özetle şöyle deniyordu. Bundan yaklaşık 2 yıl kadar önce Türkiye'nin Kafkasya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ilişkisinin yoğunlaşması, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bölgeyi yeniden etkileyebilir hale gelmesi ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın geniş vizyonu elitleri kışkırttı. Türk aydınları ilk kez kendi ütopyalarını yaratıyorlardı. İşte Mehmet Altan'ın isim babalığını yaptığı, nihayetinde Tarhan Erdem gibi CHP'lilerin hemfikir olduğu 2. Cumhuriyet tezi bu ortamda doğdu. Aynı dönemde yalnızca Osmanlı coğrafyasını değil, Osmanlı kültürünü de keşfeden, halka tepeden bakmayan elitler, beyaz Türkler arasındaki halk ajanları neo-Osmanlılık fikrini, ütopyasını dile getirmeye başladılar. Özal öldü, gündem değişti. Hayallerimizi de unutmaya başlamıştık. İşte tam bu sırada İstanbul dergisinde tarihçi Mete Tunçay, başkenti İstanbul olan bir Yakın Doğu Federasyonu'ndan söz etti. Ardından Cengiz Çandar Sabah gazetesindeki köşesinde federasyon tartışmasının altını çizdi. Esquire bu son entelektüel ütopya etrafındaki tartışmaların önce Türk aydınının sonra da Türk halkının zihniyet kalıplarını kıracağına ve vizyonunu genişleteceğine inanıyor. Mete Tunçay ile söyleşimizde Yakın Doğu Federasyonu'nun ütopyasını sorguladık. Cengiz Çandar ise Türkiye'nin geleceğinin İstanbul'a endeksli olduğunu açıklamıştı yazısında. Tuncay'ın ütopyasını daha ileriye taşıdı. İkinci Cumhuriyet ile Neo-Osmanlılık fikirlerinin buluşma mekanının İstanbul olacağını ileri sürüp federasyonun şartlarını anlattı. Yakın Doğu Federasyonu Osmanlı Eyaletler Sistemi son Türk Devleti'nin parçalanma senaryolarının değişik versiyonlarıydı. Sözde şeriatçılar da bu yolda başkenti İstanbul olarak istiyorlar, ABD'liler de Yahudi kontrolündeki masonlarda. Eyaletçilere son günlerde Kenan Evren de katıldı. Evren eyalet sistemini isterken ülkeyi de 8 parçaya ayırıyordu. Aynı gün Rice da Amerika'da Irak'ın kuzeyi için Kürdistan tanımlamasında bulunuyordu. Ve Evren'e en büyük destek terörist başından geliyor, APO'nun övgülerine mazhar oluyordu. Tayyip 14 Ocak 2000 tarihinde Avustralya'da mülakat yaptığı bir radyoda 30 binden fazla insanımızın katili kuduz bir ite 2 defa sayın diyor ve ekliyordu. Sayın Öcalan aldığı kellelerin bedelini ödüyor. Tayyip şehitlerimiz için kelle demekten bile çekiniyordu. Ve Tayyip'e Cumhurbaşkanlığı yolunda en büyük destek Kenan Evren'den geliyordu. Evren, Tayyip'in Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum diyordu. Kıyamet saati değil, seçim vakti. Erdoğan'ın baş danışmanı ve basın sözcüsü Akif Beki, Erdoğan'ın kurtarıcı olduğunu da anlatıyordu. İslam Cumhuriyetleri Birliği aslında yalnızca Osmanlı sonrası ortaya çıkan bir İslamcı ideal değildi. Aynı zamanda Müslüman cemaatlerin ahir zaman yani tarihin sonu umutlarını temsil ediyordu. İmparatorluk yıkılmış, din ve ibadet hürriyeti baskı altına alınmıştı. Dünya kötü bir yer olmaya, kıyamet alametleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Birçokları için artık kıyamet saati yaklaşmış, insanlığın son günleri gelmişti. Hazreti Muhammed'in hadislerinde haber verilen Mehdi gelecek, din düşmanı Deccal'e karşı savaşacak ve bu savaşta İsa Mesih önderliğindeki Hristiyanlar da ona katılacaktı. Mehdi'nin zaferinden sonra yeryüzünde kıyamet öncesi ikinci bir saadet çağı yaşanacak, ilahi toplum İslam ümmeti yeniden dünyaya hakim olacaktı. Bu kurtarıcı beklentisi özellikle baskı ve zulüm dönemlerinde güçlenen ve 1000 yıl sonlarında alevlenen milenarist akımların standart sloganlarından biri. Her 3 İbrahimi dinde de Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam büyük özellikler gösteren bir inanış bu. Hadis külliyatında geniş yer tutan Mehdi, Deccal ve ahir zaman haberleri sembolik anlatıma sahip olsa da küçümsenmeyecek bir kitle yakın zamanlara kadar onları birebir okudu. Bu yüzden 2,5 minare boyunda ve alnında kefere yazan bir Deccal bekledi. sahte cennetler sunacak biri ve ona karşı gelecek Mehdi'nin söylendiği gibi Şam'dan çıkıp geleceği sanıldı. Bu çalışma boyunca anlatılan mantalite evrimi ve eldeki veriler artık çoğunluk için kurtarıcı haberlerinin birebir anlamından soyutlandığını gösteriyor. Göklerden beklenen kurtarıcı insanların arasında zuhur etti. Göksel değil, dünyevi bir kurtarıcı, bir siyasi lider olarak. Mucizelerle gönderilen göksel bir varlık yerine oylarla sandıktan çıkarılan bir kurtarıcı. Büyük bir kitlenin son umudu, seçilmiş biri ama seçmenleri tarafından. Beni Tanrı yargılayacak. Tanrı bana, George git ve Irak'taki diktatörlüğü devir dedi. Ben de bu buyruğu yerine getirdim. Bu bana Tanrı'nın verdiği bir misyon diyordu. George W. Bush'un bu hezeyanları karşısında tepkimiz manyak olurken, Tayyip ve sözcüsünün Musa, Mehdi ve Allah'ın isimlerini kendilerine yakıştırmalarına söylenecek söz herhalde bulunamıyordu. Tayyip Erdoğan, George W. Bush'un Irak halkına ve oradaki soydaşlarımıza karşı katliamlar yaptırırken, kendisine alçak demesi gerekirken, kahraman evlatlarınızın ana vatana en az kayıpla dönmesi için dua ediyorum diyordu. Tayyip bu kadarla da kalmıyor. 17 Eylül 2001 tarihli AKP grup toplantısında Tanrı ABD Başkanı'nı İsa Mesih'in yolundan ayırmasın şeklinde konuşuyordu. Tayyip Erdoğan, Amerikan askerleri Süleymaniye'de bizim özel birliklerin kafalarına çuval geçirip esir aldıklarında nota vermesi istendiğinde ne notası, müzik notası mı diye dalga geçiyordu. Tayyip'in takiyesi. Ege Cansen 13 Ekim 2004 tarihli Hürriyet gazetesinde Erdoğan'ın takiyesi başlığı altında değişimin aslında bir takiye olduğunu anlatıyor, Erdoğan'ın İslamcılığının bir takiye olduğunu sorguluyordu. Bundan yaklaşık 5 yıl önce bu köşede yayımlanan Demokrasiyi Müslümanlar, İslam'ı Laikler Kurtaracak yazımı geçen cumartesi tekrar yayınladım. Bunun sebebi Türkiye'de demokrasinin hem geniş halk kitleleri tarafından daha fazla benimsenmesinde ama daha çok önemlisi cumhuriyetçi laikler tarafından iyice hazmedilmesinde Müslümanların önemli rol oynamış olmalarıdır. Bu süreçte Başbakan Erdoğan'ın geçirdiği değişim çok önemlidir. Onun önderliği olmasaydı ne bugünkü AK Parti olurdu ne de AB'ye uzun yürüyüşte bu kadar mesafe alınabilirdi. Erdoğan'ın davranışı İslami bir sözcük olan ve yaşamsal bir tehlike karşısında dinini, mezhebini gizlemende günah yoktur anlamına gelen takiye ile ifade edildi. Şimdi geriye bakıp düşünüyorum, acaba Erdoğan kalben batıcı idi de refah, fazilet, saadet hareketinde tasfiye olmamak için mi İslamcı olarak davrandı? Yani gizli emeli Türkiye'yi batı medeniyetine taşımaktı. Bunu erken açıklarsa önderliği ele geçiremeyecekti. Onun için mi İslamcı gibi konuşup Müslümanlara takiye yaptı? Neyse işin şakası. Ege Cansel'in neyse işin şakası sözlerine İsa'sız, Mehdi'siz İslam olmuyor mu adlı kitabın yazarı Ahmet Musaoğlu şunları söylüyordu. Şaka mı? Çok komik. Her şey aleni yaşanıyor. Papazların Ankara'nın göbeğinde imamlara ders vermelerinin bu dönemde yaşanıyor olması rastgele mi oluyor? Yeni din, reforme edilmiş İslam ortaya çıktığını herkes görebiliyor. İftar sofrası Mozart çalıyor. Serviste mini etekli kızlar. Schröder oturmuş iftar topunun atılmasını bekliyor. Sağında başbakan, aralarında saç baş açık bir sarışın, öbür yanında içinden ya yabancı sermaye girdisini hesaplayan ya da Kevser suresini okuyan huşu içinde Ali Babacan. Evet işte bu, masonların ilahı Mozart'la başlayan ve ezanla devam eden iftar şöleni. En sonunda AB marşı ile noktalanıyor. Bu yeni dinin bağlılarına İslami Kalvenistler deniyor. Tayyip'in Musa gibi Firavun'un bünyesinde kendini gizleyerek yaşadığı günü geldiğinde kurtarıcı olduğu el altından yayılan ve vurgulanan düşüncelerden de açıkça anlaşılacağı üzere bu işte bir terslik vardı. Çünkü Musa Yahudi'ydi ve halkını yani İsrailoğullarını kurtarmak için faaliyetlerde bulunmuştu. Tayyip Musa'ya benzetilirken vurgulanmak istenen neydi? Kurtaracağı halk hangisiydi? Tayyip'in danışmanlarından Cüneyt Zapsu'nun karısı Beyza Zapsu yanında bir grup aldığı halde Üsküdar Subaşı Camii'nde başı açık ve erkeklerle karışık namaz kılarak çevre halkını ve cami cemaatini tahrik ederek kargaşaya sebep olmak istemişti. Tayyip bu olayda danışmanını uyarıp böyle şeylere meydan vermemesini isteyeceği yerde aileyi yıkmak istiyorlar, takma kafana gibi anlamsız sözlerle Zapsu'yu destekliyordu. Ne ilginçtir ki bu namaz eylemlerinin öncesinde Amerika'da zenci bir kadın, kadın erkek karışık cemaate namaz kıldırıyor, bu da basında çok geniş bir şekilde yer alıyordu. Türk ve İslam düşmanı papazın heykeli altında imza. Tayyip Erdoğan, Ekim 2004'te Türk ve İslam düşmanı Papa 10. Innocenzio'nun heykeli altında Avrupa Birliği ile mutabakat için imza atmaya Roma'ya gittiğinde oruç tutmuyor, Avrupalı liderlerle yemek yiyordu. 5. Cidde Ekonomik Forumu için gittiği Arabistan'da Fethullah'a yakın isimlerin organize ettiği Abant ruhuna paralel olarak şunları söylüyordu. Ben İslam ortak pazar anlayışını doğru bulmuyorum. Çünkü ne olursa olsun bu birliktelikleri ne etnik, ne dini kökene, ne de coğrafyaya bağlı olarak düşüneceğiz. Artık dünyada bunların hiçbirisi kaldı mı? Kuruluşları böyle oluşturmaya kalktığımızda kamplaşma başlar. Tayyip'in bu açıklamalarına karşı Ahmet Musaoğlu, İsa'sız, Mehdi'siz İslam olmuyor mu adlı kitabında şunları vurguluyordu. Dinleri hayatlarının esası olan Hristiyanlarla ortak kamplaşmayı fiilen de kendileri sürdürüyordu. İslam'ın kime dostum denilebileceği bildirisi ortadayken dostluğun reformize edilmiş şeklini sürdürüyordu. 11 Eylül saldırılarından sonra Batı medeniyeti İslam'dan üstündür diyen İtalyan Katolik eski başbakanı Berlusconi için "Dostum Silvio ve aile mensubum" gibi ifadeler kullanıyor, Yunan başbakanı Karamanlis'ten "Dostum Kostas" diye söz ediyor, İngiliz başbakanı Protestan Blair'den de "Değerli dostum Tony" diye bahsediyordu. Abdullah Gün de Condoleezza Rice'a "Kondi" şeklinde hitap ettiğini söylüyor. Kondi'nin de ona Abduş demesi gerektiği esprileri yapılıyordu. Ancak bunca dostlarının ortak çabaları sonucunda Avrupa'nın hemen hemen tamamı sözde Ermeni soykırımını tanıyor, Türk insanına vize üzerine vize koyuyor, koydukları vizenin şartlarını ağırlaştırıyorlardı. Ülkemizi Avrupa Birliği'nin kapısından bile baktırmıyorlardı. Tayyip'in Kürt raporu ve kimlik değişimi. Tayyip Erdoğan 1993'te "Bu anayasa ırkçıdır, 1995'te ölünce kavmini sormayacaklar, 2002'de Kürt sorunu yoktur" demişti. 2005'te Kürt sorunu ile Türk kökenli vatandaşlar ifadesini kullanıyordu. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra Kürt sorunu ve üst kimlik tartışmasında muhalefetin "Yugoslavya'ya döneriz, üniter çimento esnetiliyor" tepkisine hedef olurken verdiği çelişkili mesajlarla zigzaklar çiziyordu. Geçmişte Molla olan büyük dedesinin dini duyarlılığı ile etnik ayrımları reddeden, 2002 yılında "Türkiye'de Kürt sorunu yok" diyen Erdoğan, 10 Ağustos 2005'te probleme "Kürt sorunu" adını koyma, 28 Kasım 2005'te "Kürt'üm demeyeceksin ha, dersen isyan başlar" deme noktasına geldi. Erdoğan'ın kimlik bunalımında son nokta 6 Aralık 2005 tarihinde "Türk kökenli vatandaşlar" demesi oldu. Erdoğan'ın geçmişten bugüne uzanan değerlendirmeleri şöyle: RP İstanbul İl Başkanlığı döneminde, yani 1993 yılında "bu anayasa ırkçıdır ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" diye bir anlayışı getirmiştir. Bir çatışma var anayasada. Bir taraftan bir Kürt'ün kalkıp da Türk aleyhine konuşmasını suç unsuru telakki ediyor ama bir Kürt'ün aleyhine konuştuğun zaman onu alkışlıyor. Bu mantık çelişkidir. Üstünlük ancak hakka olan yakınlıkla ölçülür diyordu. Kürt sorunu yok. 24 Aralık 2002 yılında gerçekleştirdiği Rusya gezisinde "Türkiye'de Kürt sorunu yok, sorun var diye inanacaksan sorun olur, yok dersen sorun ortadan kalkar. Böyle öngörüyle yaklaşırsan sorunun içindesin" demek. "Bak Siirt'ten evliyim, huzurluyum" diyorum. Böyle yaklaş olaya. Kürt sorunu var dersek bu sanal sorunlar olarak ortaya çıkarılmıştır. Bizim için böyle bir sorun yok şeklinde konuşuyordu. Sorunun adı Kürt sorunu. 10 Ağustos 2005 yılında sözde aydınlara "her soruna illaki bir ad koymak gerekirse Kürt sorunu. Adına ister kökeni Kürt vatandaşlarımızın toplumsal talepleri deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, isterseniz Kürt sorunu deyin. Sorunlar anayasal düzende, demokratik cumhuriyet sistemi içinde ve daha çok demokratikleşme yoluyla çözülmeli" tavsiyesinde bulunuyordu. 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmasında "Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki, herkesten önce bu benim sorunumdur" diyerek daha değişik bir tablo çiziyordu. 30 etnik bir üst kimlik. 15 Ağustos 2005 tarihinde AKP'nin 4. kuruluş yıl dönümü töreninde ise "etnik unsurlar vardır, Kürt'ü vardır, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Arnavut'u, Boşnağı, Türk'ü vardır. Bunlar ülkemizde bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır" diyebiliyordu. 21 Ağustos 2005'e geldiğimizde İstanbul'da minibüsçülerle sohbet ederken ülkemizde Laz da var, Boşnak da var, Arnavut da var, Çerkez de var. 30'a yakın etnik kimlik var. Bununla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını birbirine karıştırmayalım biçiminde kendince uyarılarda bulunuyordu. 3 Eylül 2005'te Napoli yolculuğu esnasında uçakta Kürt olan vatandaşımıza Kürt değilsin, Türksün dayatmasını yapmamız yanlış. Aynı şey Laz, Gürcü, Çerkez, Abaza, Boşnak, Arnavut için de geçerli şeklinde döktürüyordu. Kürt, Kürtüm diyecek. 8 Ekim 2005'te enişte edildiği Siirt'te ülkemde birçok sorunlar var. Doğu sorunu, Güneydoğu sorunu, Kürt vatandaşların kendine ait sorunları vardır. Hangi etnik unsurdan olursa olsun, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arnavut, Boşnak ki biz buna alt kimlik diyoruz, üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır diyecekti. 20 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli'de Türk Türk'üm, Kürt Kürt'üm, Laz Laz'ım, Çerkez Çerkez'im diyebilecek hepimizin üst kimliği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır önerisinde bulunuyordu. 23 Kasım 2005'e geldiğimizde AKP grubunda yaptığı konuşmada Tayyip'i mozaikçi olarak görüyorduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 73 milyon için sigortadır. Bizi, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü, Doğulusu, Batılısı, Güneylisi, Kuzeylisi ile inananı inanmayanı birleştiren bu üst kimliktir. Biz bir mozaiyiz. Yasak isyan başlatır. 27 Kasım 2005 tarihinde Samsun'da yaptığı konuşmada şunları söylüyordu. Deniz Baykal bana bir defa Türk milleti demenin dersini vermesin. Önce onun dersini alsın. Dünyada Türk ırkı yok mu? Var. Etnik unsur olarak Türk yok mu? ABD'de zenciler beyazlar vardır. ABD vatandaşlığı üst kimlik kabul edilmiştir. 28 Kasım 2005 günü yaptığı İspanya gezisinde insanların ben Gürcüyüm, ben Laz'ım deme hakkı var. Oradaki vatandaşın ben Kürt'üm demesini engelleyemezsin. Kürt'üm demeyeceksin ha, dersen isyan başlar şeklinde konuşuyor. Bu söylemleri suç içermesine rağmen başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere kimseden çıt çıkmıyordu. Türk kökenli vatandaş. 6 Aralık 2005'te rotasını Yeni Zelanda'ya çeviriyor. Bizde etnik unsurlar din bağıyla bağlıdır.